Ayrım 6.
Wallstätter 1979 yılında her gün yaklaşık 25 kişinin öldürüldüğü günlerde askeri darbenin olacağını ve bu darbe sonunda Türkiye-İsrail-ABD ittifakının doğacağını söylüyordu. İstanbul Yahudileri ve Perle'nin bulunduğu ortamda. 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen sonrasında içlerinde Cüneyt Zapsu, Mustafa Koç, Koç'un danışmanı Soli Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Ali Babaoğlu gibi TÜSİAD üyelerinin ABD'ye yaptıkları ziyaretlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Dan Freud, Dışişleri Bakanlığı ve CIA mensubu Mark Grossman, Karanlıklar Prensi Richard Pearl bir yemekte buluşuyorlardı. ABD yönetiminin üst düzey yöneticileri TÜSİAD üyelerine ve onların üzerinden AKP'lilere "Umarız AKP, RP'nin yaptığı hataları tekrarlamaz" şeklinde mesaj veriyorlardı. Bu çağrıya, bu temenniye aynı günlerde ABD'de Musevi kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunan Tayyip ses veriyordu. 10 Aralık 2002 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile görüşüyor, ona sadakat sözü verdikten sonra Monarch Oteli'nde Musevi örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geliyordu. Erdoğan görüşmede devlet işlerinde liberal laik olduğunu, devlet işleriyle devletler arası ilişkilerde ancak laiklik temeli üzerinden bir araya gelinebileceğini, İslamcı oldukları şekildeki söylemlerin doğru olmadığını vurguluyordu. Tayyip konuşmasına şöyle devam ediyordu. "Şu andaki Türk-İsrail ilişkilerini yeterli bulmuyorum. Biz bu ilişkilerin çok daha ileri gitmesini istiyoruz. Bizim iktidarımız döneminde çok daha ileri gittiğini göreceksiniz." diyor ve ekliyordu. "Biz Yahudilerden çok şey öğrendik. Beni İstanbul'daki dostlarınızdan sorabilirsiniz." Ecevit, Yahudi lobisini kızdırıyor. AKP'nin hızlı tırmanışa geçmeye başlaması ve iktidara getirilme oyununun bir başka senaryosu da 6 Nisan 2002 tarihinde Başbakan Ecevit'in "Filistin halkına karşı dünyanın gözleri önünde soykırım uygulanmaktadır" şeklindeki sözlerinin ardından gerçekleşiyordu. Gerçi Ecevit, ABD'nin Irak'a müdahalesine sürekli karşı çıkmasıyla çoktan gözden çıkarılmış, bu demeci ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök, gazetecilerle yaptığı konuşmalarda Ecevit'in hasta olduğunu, artık çekilmesi gerektiğini söylüyordu. Amerika'dan derviş gelmiş, kurtarıcı edasıyla piyasaya sürülmüştü. Bu arada her zaman olduğu gibi masonlar devreye giriyor, Ecevit'e "hastasın, görevi bırak" baskıları yapıyorlardı. Ecevit, Mason Mehmet Haberal'in hastanesine yatırılıyor, buradan Gata'ya kaçarak canını kurtarması filmlere bile konu oluyordu. Bu süreçte Masonların faaliyetlerini Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet adlı kitabımda şöyle anlatmıştım. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde kendine isyan eden grupların başını da Mason milletvekilleri çekiyordu. Ecevit'in o dönemde hastalandı diyerek yattığı hastanenin sahibi Mehmet Haberal, Ankara'da bulunan Doğuş Locası'nın 424 no'lu üyesiydi. Tayyip Erdoğan'ın selefi Ecevit'in eski doktoru Haberal'ın ricasıyla Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açmak için Konya'ya gittiği basında yer alıyor ve komplo iddiası nedeniyle Ecevit'in tedavisinden el çektirilen Profesör Mehmet Haberal'la hastane açarken ona sahip çıkacağım dediği haber oluyordu. Tayyip Haberal'ın kendisine İhsan Doğramacı'nın emaneti olduğunu vurguluyordu. Erdoğan ve Haberal hastane açılış törenini protokolde kendilerine ayrılan yerde el ele izledi. Erdoğan sık sık Haberal'ın kulağına eğilerek bir şeyler anlattı. Daha sonra kürsüye çıkan Erdoğan, "İhsan Doğramacı bana bu Haberal'a sahip çıkın" dedi. "Biz görevde olduğumuz sürece Haberal'a sahip çıkacağız. Bu ülkede taş üstüne taş koyanı başımızın üstünde taşırız. Derdimiz üzüm yemek, bağcıyla işimiz yok" dedi. Ecevit'i düşürmek için isyan bayrağı açan ve dokuzlar olarak isimlendirilen grubun başı olan DSP eski milletvekili Cengiz Güleç, Ankara Doğuş Locası'nın 551 no'lu üyesiydi. Cengiz Güleç, 14 Temmuz 2002 tarihinde Zaman Gazetesi'nden Nuriye Akman'a verdiği demeçte, "DSP'li dokuzlardan Profesör Doktor Cengiz Güleç, Özkan hiçbir zaman Ecevit'in oğlu olmadı" diyordu. Güleç'in bir zamanlar etrafında pervane olduğu yoldaşları ile ilgili Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Zaman Gazetesi'ne verdiği demecinde şunlar da yer alıyordu. DSP'nin psikiyatrist milletvekili dokuzlu muhalif gruptan Profesör Doktor Cengiz Güleç, son günlerin çok konuşulan isimlerinin karakter analizini yaptı. Nuriye Akman'a konuşan Güleç'e göre Kemal Derviş'in çok naif bir kişiliği var. Çabuk kırılabiliyor ve duygusal tepkiler gösteriyor. Siyasi manevrayı önceden okuyabilme sezisi yok. İsmail Cem ise inat derecesinde kararlı. Aynı zamanda yeni angajmanlara çevresini çabuk ikna edebilen bir yapısı var. Ancak DSP'den ayrılırken yaptığı konuşma inandırıcı değildi. Hüsamettin Özkan ise aşırı nazik görünüyor. Ancak Güleç'e göre aşırı nazik kişiliğin arkasında genelde saldırganlık eğilimi yatıyor. Güleç'in Ecevitlerle ilgili değerlendirmesi ise şöyle: Bülent Bey hayatı çekip çevirmede çok becerikli değil. Böyle olunca o yapıya Rahşan Hanım'ın koruyucu, kuşatıcı, anaç rolü denk düşer. Sayın Ecevitlerin sosyal ilişkilere açık oldukları iddia edilemez. Cengiz Güleç Sosyal Demokrasi Derneği Bilim Kurulu üyesiydi. Bir başka isyancı grupla 11 Temmuz 2002 tarihinde Ecevit'e bayrak açarak 6 arkadaşı ile birlikte istifa eden Samsun DSP eski milletvekili Mason Doğuş Locası üyesi Tarık Cengiz, AKP hükümeti döneminde Handbol Federasyonu'nun başına getiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasındaysa Ecevit'in haber alı Cumhurbaşkanlığına aday göstermesi basında şu şekilde yer alıyordu: Ecevit'te Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Başkent Hastanesi'nin sahibi Mehmet Haberalı aday gösterdi. Burada Ecevit'in tercihlerine bir paragraf açmak gerekiyor. Ecevit'in Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği İsmail Cem, kısa bir süre sonra DSP'yi parçalayarak YTP'yi kurdu. Mehmet Haberalı ise Ecevit'in rahatsızlığında yanlış tedavi uygulamakla suçlandı. Yani Ecevit'in seçtiği iki isim de ilerleyen günlerde kendisinin hasmı oldu. Ne kadar acı değil mi? Haberal 2000'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer önerilmeden önce dönemin Başbakanı Ecevit'in Cumhurbaşkanı adayıydı. İsrail Ecevit'in Filistinlilere soykırım yapılıyor şeklindeki sözlerinin ardından Ankara ve Tel Aviv nezdinde rahatsızlığını iletmek üzere iki ayrı girişimde bulunduğu ortaya çıkıyordu. İsrail'in bu girişimlerini diplomatik olarak maskelediği görülüyordu. 2 Temmuz 2002 tarihinde Financial Times gazetesi Türkiye Ecevit ile yola devam edemez başlığı ile çıkıyor, Ecevit vazgeçilmez olmadığını bilmeli diyordu. Bu kampanyayı 5 Temmuz 2002 tarihinde The Times takip ediyor, Ecevit Avrupa'nın hasta adamı manşetiyle çıkıyordu. 6 Temmuz 2002 tarihinde The Times'ın haberi Hürriyet gazetesinden tekrar duyuruluyordu. 12 Temmuz 2002 tarihinde Radikal, Batı Başbakanı terk etti manşetini atıyordu. 14 Temmuz 2002'de yırtık çoraplı CIA ajanı Paul Wolfowitz Türkiye'ye geliyordu. Wolfowitz, Türkiye'nin Irak konusundaki söyleminin ABD için son derece tehlikeli olduğunu söylüyordu. TESEV açık deyişle Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfı'nca Konrad Otel'de düzenlenen konferansta konuşma yapıyor, ardından Mustafa Koç'un Kanlıca'daki yalısına geçiyordu. Burada Mustafa Koç, Cüneyt Zapsu, Kemal Derviş, ABD Büyükelçisi Robert Pearson, ABD İstanbul Başkonsolosu Dr. David Arnett katılıyordu. Bilindiği gibi TESEV'in başkanı Can Paker, Tayyip'in yanaklarını okşayan Mehmet Barlas'ın kayınbiraderiydi. Barlas kızını Fahrettin Aslan'ın yakın arkadaşı 1936 yılında Urfa'dan İstanbul'a göçen Yahudi ailesinden Nesim Anter'in torunuyla evlendirmişti. 15 Eylül 2002 tarihli Milliyet, artık bırakın Sayın Başbakan manşetini Türk basın tarihinin en büyük mutabakatı başlığı ile besliyor, Milli Gazete'den Zeki Ceylan, Vakit'ten Abdurrahman Dilipak, Zaman'dan Tamer Korkmaz, Güngör Mengi, Hasan Cemal, Güneri Civaoğlu, Ertuğrul Özkök ve diğerlerinin Ecevit'in başbakanlığı bırakması konularındaki yazılarına yer veriyordu. Yanakçı Mehmet Barlas, Ecevit'in başbakanlıktan indirilmesi için MGK tavsiye kararı almalı şeklinde akıl veriyordu. Ecevit tüm komplolara direniyor, başbakanlığı bırakmıyordu. Ancak ABD ve İsrail, İngiltere'nin desteğiyle yeni bir oyun daha sergiliyordu. Erken seçim. Seçimi kaybedeceğini bile bile siyasi partiler her ne hikmetse erken seçime gidiyorlar ve sözde iktidarı Tayyip ve AKP'ye altın bir tepsi içinde sunuyorlardı. Yahudi. Şair Eşref gerek Jön Türklere gerekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Yahudi kökenlilerin hakimiyetini dile getirmek için çok anlamlı bir dörtlük söylemiştir. Bu dörtlüğünde şöyle diyor: Avdetiler ile hükümetimiz, benzeti devleti Yehuda'ya, babı fetvayı da çıfıtlık edip, verdiler en nihaye Musa'ya. Açıklaması, hükümetimiz dönmeler yüzünden adeta Yahudi devletine dönüştü. Fetva makamını da Yahudilerin kontrolüne sokup sonunda Musa'ya verdiler. Zaten içinde bol miktarda Yahudi barındıran bu gibi yapılar Osmanlı'nın sürekli toprak kaybetmesine, yıkılmasına neden olmuşlardı. 1492'de bağrımıza bastığımız Yahudiler şimdi de son devleti yıkıp yok etmek için her türlü karanlık oyunların içine giriyor, tüm güçlerini bu son devleti yok etmek için harcıyorlardı. AKP Hristiyan Demokratlara gözlemci oldu. 23 Temmuz 2002 tarihli Milliyet gazetesi ülkemize karşı hıyanet ve hakaretleriyle meşhur AB'nin eski Türkiye temsilcisi Karen Fogg'un Erdoğan'ın Hristiyan demokratlara benzediğini, sol ve sağın boşalttığı alana yöneleceğini, siyasal ve ekonomik bakımdan batılı değerlere yanaşacağını ama bunlara ahlaki ve kültürel bakımdan yerli öğeler katacağını ve başarılı olacağını ortaya atıyordu. Erdoğan da Hristiyan demokratlara katılmak, onlarla birlik olmak için hayaller kuruyordu. İktidar için papaz elbisesi bile giyerim diyen Erdoğan'ın, partisini Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat grubuna, PPE, katmak istediği ve PPE'den yanıt beklediği ortaya çıkıyordu. Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grubu Başkanı Wilfried Martens, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin PPE üyesi olmasını arzu ettiğini açıklıyordu. Belçika'nın eski başbakanlarından olan Martens, 23 Nisan 2003 tarihinde Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, "Henüz resmi bir talep almadık ama Erdoğan birkaç hafta önce partisinin PPE üyesi olup olamayacağını bana sordu," diyordu. Martens'in Erdoğan'a, Alman Hristiyan Demokratlar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde meselenin sonuçlanacağını söylediği, Erdoğan'ın da Martens'e saygın bir muhafazakar parti olan AKP'nin din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasından yana olduğunu vurguladığı ortaya çıkıyordu. 29 Ocak 2005 tarihine geldiğimizde AKP'lilerin Fogg teyzelerinin tavsiyesine uydukları görülüyordu. AKP'nin Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu olan ve Hristiyan Demokratlar olarak anılan Avrupa Halk Partisi'ne gözlemci statüsüyle kabul edildiği ortaya çıkıyordu. Gerçi Erdoğan Hristiyan Demokratlara katılmak için Almanya'ya gitmiş, Konrad Adenauer Vakfı'nda Türkiye'de yargılaması süren Alman vakıflarını öven konuşmalar yapmıştı. Alman vakıfları daha dava sürerken beraat ettiklerini açıklamışlardı. AKP'nin Hristiyan Demokratlara katılması ile ilgili haber şöyleydi. AKP Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu olan ve Hristiyan Demokratlar olarak anılan Avrupa Halk Partisi'ne gözlemci statüsü ile kabul edildi. Bu statüyle AKP grupta söz hakkı sahibi olacak ancak oy kullanamayacak. Avrupa Halk Partisi'nde EPP yapılan oylamada Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Alman ve Fransız siyasi partileri dahil ezici bir çoğunluk AKP lehinde oy kullandı. Sadece iki Slovak partisi çekince koydu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya AKP adına dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış katıldı. Türk tarafı gözlemcilik statüsü AKP'nin bu siyasi grup içindeki geleceğini belirsiz bir hale getirir diyerek ortak üyelik verilmesi için ısrar etti. Ancak Hristiyan Demokratlar, kural gereği ilk defa kabul edilen bir siyasi partiye önce gözlemci, daha sonra ise ortak üyelik verilir gerekçesiyle bu talebi kabul etmedi. Bu statü ile AKP, Avrupa Hristiyan Demokratları içinde söz hakkı sahibi olmasına rağmen oy kullanamayacak. Oy hakkı ortak üyelere veriliyor. AKP'nin gruba tam üye kabul edilmesi için ise Türkiye'nin AB üyesi olması gerekiyor. Museviler Tayyip Erdoğan'ı ödüle boğuyor. 21 Ocak 2004 tarihli Hürriyet gazetesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ziyaretinin ilk ayağı olan New York'ta Amerikan Musevi Komitesi tarafından cesaret ödülü verileceğini duyuruyor ve şöyle diyordu. Kısa adı AJC olan Amerikan Musevi Komitesi bu amaçla Erdoğan şerefine HSBC Bankası'na bir yemek düzenleyecek. Ödülün bu yemek sırasında Başbakan'a takdim edileceği bildirildi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti getirecek özel uçağın 25 Ocak pazar akşamı New York'a varması bekleniyor. Erdoğan 26 Ocak pazartesi günü kısa adı FPA olan Dış Politika Derneği'nde düzenlenen bir toplantıya da katılarak konuşma yapacak. Başbakanın konuşmasında AB yolunda atılan adımlar ve reformlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. 11 Haziran 2005 tarihli AKP ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Vakit gazetesi her yıl verilen ödüllerden birini daha haber yapıyordu. ADL yani Anti-Defamation League'in Çevik 1'e verdiği aynı amaçlı ödül için Yahudilerden Üstün Hizmet Madalyası başlığını kullanırken Tayyip için hafif bir kıvırtma yaparak Musevilerden Cesaret Ödülü açıklamasında bulunuyorlardı. Gerçekte ADL bu ödülleri kendilerine üstün hizmet edenlere veriyordu. Tayyip'in ödülü almasını Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül izliyordu. Tayyip ödül alırken şöyle döktürüyordu. Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastalığının tezahürüdür. Katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır, sapıklıktır. Soykırım, etnik temizlik, ırkçılık, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve terörizm geçmişten bugüne kadar devam ede gelen aynı kötülüğün farklı yüzleridir. Başka dinlere hoşgörü göstermek bize peygamberimizin mirasıdır. Musevi düşmanlığının Türkiye'de yeri yok. Oysa Meclis Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi şeref madalyalarımız dediği konuşmalarında Yahudiler için şöyle diyordu. Şöyle bir hadisi şerif var. Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu harpte Müslümanlar galip gelecektir. Öylesine galibiyet ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak, ağaçlar haber verecektir. Ey Müslüman, arkama Yahudi saklandı, gel onu öldür diyeceklerdir. Haziran 2003'te ise Türkiye'ye gelen Amerikan Musevi Konseyi Başkanı Harold Tanner ile beraberindeki heyet, Başbakan Tayyip ile 1 saat baş başa görüşme yapıyordu. Başbakanlık Merkez Binası'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Müsteşar Fikret Üççan, Milletvekilleri Egemen Bağış ile Ömer Çelik ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson da hazır bulunuyordu. Görüşmede Erdoğan'ın Amerikan Musevi Konseyi üyelerine Amerika ile ilişkilerimize verdiğim önem nedeniyle uçuş iznini daha güven oyu bile almadan meclisten geçirttim. Bu benim için büyük bir riskti dediği öğreniliyordu. Erdoğan konuşmasında tezkereyi geçiremediği için adeta özür diliyordu. ABD için her zaman anayasa ve parlamentomuzun verebileceğinin en fazlasını yaptık. Tezkere sürecinde ABD ile nasıl bir işbirliği yaptığımıza Sayın Pearson da şahittir. Görüşmelerde hazır bulunan ABD Büyükelçisi Pearson ise kendisine dönerek bu sözleri söyleyen Erdoğan'ı başıyla onaylıyordu. Musevi Konseyi Başkanı Tanner da tezkere nedeniyle Türk-ABD ilişkilerinin biraz sarsıldığını belirterek, "Biz bu süreci böyle bilmiyorduk. Demek ki bilgilerimizde eksiklik varmış. Bu sürecin işlemesinde bazı sorunlar çıkmış. Ama sizin anlattıklarınıza bakınca şimdi ben Türk-ABD ilişkilerinin geleceğinden umutluyum." Taner Erdoğan'a, belediye başkanlığınızdan beri Türkiye'deki Musevilerden hep sizinle ilgili takdir sözleri duyduk. Şimdi sizinle tanışınca gördük ki haklılarmış. ABD'de Yahudi mafyası, ADL ve Gülen Efendi'nin diyalog masalı. 23 Mart 2005 tarihli Yeni Mesaj gazetesinde M. Emin Koç, Tayyip Erdoğan'ın her ABD gezisinde ödül aldığı Yahudi ADL adlı örgüt hakkında ilginç bir yazı yazmış. Zaman en büyük tefsirdir der eskiler. Gerçekler zamanla anlaşılır, kelam-ı kibarını nazar boncuğu olarak kullanırlar zamane çocukları. Dolayısıyla şu malum diyalog masalının orijinine, gerçek sahiplerine ve yerli taşeronlarına zamandan bir ayna tutalım da sureti haktan görünenlerin maskeleri düşsün, foyaları ve boyunlardaki haçlar ortaya çıksın. Yorumsuz sunacağım iki belgede Zaman gazetesinden. Bakın bakalım kimin eli kimin cebinde, kim kimlerin adamı, kim kimler adına diyalog işine taşeronluk yapıyor. Son bir hatırlatma. Bu yazıyı papalık misyonunun Müslüman kılıklı yerli parçaları için bir foyametre olarak kesip arşivinize almanızda fayda var. Önce 20 Kasım 1992 günkü Zaman'ın ikinci sayfasındaki ABD'de Yahudi mafyası, ADL başlıklı ve Yunus Altınöz imzalı araştırmadan bazı bölümleri aktaralım. İngiliz farmasonluğunun Yahudi kolu olan Bnai Brit'in etkisi altındaki ADL, Anti-Defamation League, 1913 yılında kurulmuştur. ADL adeta Amerika mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir. Kurdukları Deniz Aşırı Yatırımcılar Servisi adlı şirketle milletler arası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi işler yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs'ün Hristiyan ve Müslüman bölgesine geniş arazilerin kanunsuz alım satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL'in varlığını ortaya koyuyor. ADL Amerika içinde FBI kanalı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürdü. FBI ise Kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL'in üzerine attı. ADL'in bilinen cinayetleri şunlardır. 15 Ağustos 1985'te Kafkasyalı Müslüman lider Cherim Sobzokov evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Musevi iken hak dini olan İslam'a dönüş yapan Profesör İsmail Raci Faruki ve eşi 1985'in Ramazan'ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürüldüler. Gandhi ve Palme suikastlerinin arkasında da ADL'i görmekteyiz. ADL tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel Soruşturmalar Ofisi'nde, OSI, bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv'de çalıştırmaktadır. İsrail devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail gizli servisi Mossad ile hususi ilişkilerini daima sürdürmüş, İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar kurmuştur. ADL Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudileri yetiştirdiler. Kim yazıyor bütün bunları ve dahasını? 20 Kasım 1992 günkü Zaman gazetesi. Dilerseniz ADL'e ilişkin bilgileri tekrar okuyun. Gelelim 10 Mart 1998 günkü aynı Zaman gazetesinin "Diyalog çabaları devam ediyor" başlıklı ve Selçuk Gültaşlı imzalı haberine. 3 gündür Türkiye'de bulunan Yahudi liderler heyeti Başbakan Yılmaz, Orgeneral Çevikbir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem'den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye'de bulunan 59 kişilik AYÖBK, Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı heyeti, Fethullah Gülen'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın barış asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler. Görüşmede Gülen'in ABD'nin en yetkili Yahudi lobisi olan ADL'in Anti-Defamation League teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap da gündeme geldi. Gülen İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak.